Ayrım 23.
Hiçbiri onur sorunları denilen şeylerden bir şeycik anlamıyordu. Ama Olivia, Edward'a başvurmayı göze alamıyordu. Kravatı çözülmüştü, saçları tere batmış, alnına dökülmüştü. Elleri esrimeli bir titremeyle sarsılıyordu. Edward kolundan tuttu. Gel de biraz yüzünü yıka, delilere benziyorsun. Bir lavaboya doğru götürdü onu. Salondan çıkar çıkmaz Olivia ne kadar sarhoş olduğunu anladı. Edward'ın elini koluna dokunduğunu duyunca kendinden geçecek gibi olmuş, direnmeden gelmişti istediği yere. Edward'ın söylediklerinden kendisine artık sen dediğini anlamıştı yalnız. Fırtına yüklü bir koca bulutun yağmur olarak çatladığı gibi yüreği birdenbire gözyaşlarıyla doluyormuş gibi geliyordu ona. Edward'ın alnına bastırdığı bir ıslak havlu sarhoşluğunu geçirdi. Ne olmuştu? Bir çocuk gibi, bir kereste gibi davrandığı konusunda belirsiz bir düşünce kalmıştı içinde. Gülünç, iğrenç buluyordu kendini. O zaman kederden, sevgiden titriye titriye Edward'a doğru atılıp sarılıp hıçkırdı. Götür beni. Edward da son derece içlenmişti. Annen baban? Diye sordu. Döndüğümü bilmiyorlar. Çıkmak için kahvenin içinden geçtikleri sırada Olivia kısa bir mektup yazacağını söyledi yoldaşına. Bu gece postaya verirsem yarın sabah erkenden varır. Kahvede bir masaya oturup yazmaya başladı. Sevgili George, evet ben yazıyorum sana. Bana küçük bir hizmette bulunmanı rica etmek için. Paris'e döndüğümü söylemekle sana bir şey bildirmiş olmayacağım. Çünkü bu sabah Sorbonne'un oralarda beni gördüğünü sanıyorum. Comte de Passavant'ın evine inmiştim. Adresi verdi. Ötebirilerim hala orada. Anlatılması çok uzun sürecek. Seni de pek ilgilendirmeyecek nedenlerle onun evine dönmemeyi iyi görüyorum. Bu ötebirilerin bana getirilmesini ancak senden rica edebilirim. Bu yardımı benden esirgemezsin değil mi? Ben de bunun altında kalmam. Kapalı bir bavul var. Odada bulunan öteberilere gelince bunları kendi elinle valizime koyar, hepsini birden Edward dayının evine getirirsin. Otomobil parasını ben öderim. Bereket versin ki yarın pazar. Mektubu alır almaz yapabilirsin bu işi. Sana güveniyorum, ne dersin? Ağabeyin Olivia. Not: becerikli olduğunu biliyor, bütün bunları çok güzel yapacağından kuşku duymuyorum. Ama Passavant'la karşılaşırsan ona soğuk davran. Yarın sabah görüşürüz. Dürmer'in küçük düşürücü sözlerini işitmemiş olanlar Olivia'nın öyle birdenbire saldırı vermesine pek akıl erdiremiyorlardı. Aklı başından gitmişe benziyordu. Soğukkanlılığı sürdürebilseydi Bernard ona hak verirdi. Dürmer'i sevmezdi ama Olivia'nın çılgınca davrandığını, bütün suçu kendisi yüklenir gibi olduğunu kabul ediyordu. Bernard Olivia'nın böyle amansızca yargılandığını işitmekten rahatsız oluyordu. Berkay'a yaklaştı, randevu aldı ondan. İş ne kadar saçma olursa olsun her ikisi de gerektiği gibi davranmalıydı. Ertesi sabah saat 9'da pehlivanlarını alana sürmeye gideceklerdi. İki dostu gittikten sonra Bernard'ın burada kalması için hiçbir neden yoktu. Kalmak için en ufak bir istek duymuyordu. Gözleriyle sarayı aradı. Passavant'ın kucağında oturduğunu görünce bir tür öfkeyle kabardı yüreği. Her ikisi de sarhoş görünüyordu ama Sara Bernard'ın yaklaştığını görünce kalktı. Gidelim dedi koluna girerek. Yürüyerek dönmek istedi. Yol uzun değildi. Tek sözcük konuşmadan yürüdüler. Pansiyonda bütün ışıklar sönmüştü. Dikkati çekmekten korkarak servis merdivenine kadar el yordamıyla geldiler. Sonra kibritleri çaktılar. Arman uyanık bekliyordu. Yukarı çıktıklarını işitince elinde bir lambayla sahanlığa çıktı. Al lambayı, dedi Bernard'a. Dünden beri sen diyorlardı birbirlerine. Saraya tut, odasında mum yok. Kibritini de bana ver, kendi mumumu yakayım. Bernard sarayla ikinci odaya girdi. Ama daha girer girmez Arman arkalarından eğilerek lambayı üfleyip sördürdü. Sonra da alaylı alaylı iyi geceler dedi. Gürültü etmeyin, yanda bizimkiler uyuyor. Sonra birden geriye çekildi. Kapıyı üzerlerine kapayıp sürgüyü çekti. 9. Arman giysisini çıkarmadan uzanmış. Uyuyamayacağını biliyor. Gecenin sonunu bekliyor. Düşünüyor, dinliyor. Ev dinleniyor. Kent dinleniyor. Bütün doğa dinleniyor. Çıt yok. Reflektörün dar göğün yükseklerinden odasına düşürdüğü hafif bir aydınlık odanın çirkinliğini yeniden fark etmesini sağlar sağlamaz kalkıyor. Dün gece sürgülediği kapıya doğru gidiyor, usulca aralıyor. Sara'nın odasının perdeleri kapatılmamış. Söken şafak camı ağartıyor. Arman kız kardeşiyle Bernard'ın yattığı yatağa doğru ilerliyor. Bir yorgan birbirine sarılmış kollarını, bacaklarını yarı yarıya örtüyor. Ne kadar güzeller. Arman uzun uzun seyrediyor onları. Uykuları, öpüşleri olmak isterdi. İlkin gülümsüyor. Sonra yatağın dibine, atılmış çarşaflar arasına diz çöküyor birdenbire. Böyle avuçlarını birleştirip hangi tanrıya dua edebilir? Anlatılmaz bir heyecan sarıyor içini. Dudakları titriyor. Kan lekeli bir mendil görüyor yastığın altında. Kalkıyor, alıyor bunu, götürüyor. Sonra küçük kehribar rengi masanın üstünde hıçkırarak dudaklarını bastırıyor. Ama kapının eşiğinden geri dönüyor. Bernard'ı uyandırmak isterdi. Pansiyonda hiç kimse kalkmadan odasına gitmesi gerek onun. Arman'ın yaptığı hafif gürültü üzerine Bernard gözlerini açıyor. Arman sıvışıyor. Kapıyı açık bırakarak. Odadan ayrılıyor. Merdivenden iniyor. Nereye olursa olsun bir yere saklanacak. Varlığı Bernard'ın huzurunu kaçırır sonra. Onunla karşılaşmak istemiyor. Az sonra çalışma salonunun bir penceresinden bir hırsız gibi duvarları sıyra sıyra geçtiğini görecek. Bernard çok uyumadı ama uykudan daha dinlendirici bir unutuş tattı bu gece. Varlığının hem coşması hem yok olması aynı zamanda. Yeni bir günün içine kayıyor, kendi kendine yabancı. Dağınık, hafif, bir tanrı gibi titrek ve sakin. Sarayı uyur bıraktı, usulca sıyrıldı kollarının arasından. Daha neler, bir yeni öpüş, son bir bakış, son bir aşk kucaklaması yok öyle mi? Duygusuzluktan mı böyle ayrılıyor ondan bilmem. Kendisi de bilmiyor. Bu öncesiz geceye öyküsünün önceki gecelerine katmak zorunda olmak huzurunu kaçırmıştı. Hiç düşünmek istemiyordu. Hayır, bir parça, bir ek bu. Kitabın, içinde yaşam öyküsünün hiçbir şey olmamış gibi süreceği, değil mi ya? Yeniden yola düşeceği kitabın bütününde yer bulamayacak bir ek. Küçük Boris'le paylaştığı odasına çıktı. Boris derin derin uyuyor. Ne çocuk. Bernard göz boyamak için yatağını bozuyor, çarşaflarını buruşturuyor. Bol suyla yıkanıyor. Ama Boris'i görmek Salisbury'ye götürüyor onu. Laura'nın o zaman söylediğini anımsıyor. Sizden ancak bana sunduğunuz şu bağlılığı kabul edebilirim. Gerisinin gerekleri olacak. Bunları da başka yerlerde doyurmak gerekecek. Bu tümce ayaklandırıyordu onu. Hala işitir gibi. Bunu düşünmüyordu artık ama bu sabah belli son derece duru ve canlı. Kendisi istemese bile beyni eşsiz bir sevinçle çalışıyor. Bernard itiyor Laura'nın görüntüsünü. Bu anıları boğmak istiyor. Düşünmemek için bir ders kitabı alıyor eline, sınavına hazırlanmaya zorluyor kendini. Ama insan boğuluyor bu odada. Bahçeye iniyor çalışmak için. Sokağa çıkmak, yürümek, koşmak, açılmak, havalanmak isterdi. Giriş kapısına dikiyor gözlerini. Kapıcı kapıyı açar açmaz sıvışıyor. Kitabıyla Lüksemburg'a geliyor. Bir kanepeye oturuyor. Düşüncesi ipek gibi sağlıyor. Ama çürük. Çekti mi kırılıyor tel. Çalışmak istedi miydi? Kitabıyla kendisi arasında saygısız anılar geziniyor. Sevincinin keskin anlarının anıları da değil bunlar. Acayip, miskin, ufacık ayrıntılar. Onuru yapışıyor bunlara. Didikleniyor, eziliyor. Bundan böyle böylesine toyca davranmayacak artık. 9'a doğru kalkıyor, Lucien Berka'yı bulmaya gidiyor. Birlikte Edouard'a gidiyorlar. Edouard Passy'de bir yapının son katında otururdu. Odası geniş bir atölyeye açılırdı. Kuşluk vakti Olivia kalktığı zaman Edouard kaygılanmamıştı ilkin. Sedirin üstünde dinleneceğim biraz, demişti Olivia. Edouard soğuk almasından korktuğu için battaniye götürmesini söylemişti Olivia'ya. Biraz sonra Edouard da kalkmıştı. Farkında olmadan uyumuştu kuşkusuz. Öyle ya, havanın iyice aydınlık olmasına şaşıyordu şimdi. Olivia'nın nasıl yerleştiğini bilmek istiyordu. Yeniden görmek istiyordu onu. Belki de belirsiz bir önsezi kendisine yön veriyordu. Atölye boştu. Battaniyeler divanın dibinde açılmamış bir durumda duruyordu. Korkunç bir gaz kokusundan anladı her şeyi. Atölyeye açılan küçük bir oda banyo işi görürdü. Koku oradan geliyordu kuşkusuz. Oraya koştu ama ilkin kapıyı itemedi. Bir şey engel oluyordu. Olivia'nın bedeniydi bu. Banyonun dibine yıkılmış, soyunuk, donmuş, mosmor. Çok çirkin bir biçimde kusmuklara batmış. Edouard şofbenin gaz musluğunu hemen kapadı. Ne olmuştu, kaza mı, kan toplanması mı? Buna inanamıyordu. Banyo boştu. Can çekişen hastayı kollarına aldı, atölyeye getirdi. Ardına kadar açık pencerenin önüne, halının üstüne yatırdı. Diz çöküp sevgiyle eğilerek yüreğini dinledi. Olivia hala soluk alıyordu ama zayıf zayıf. O zaman Edouard çılgıncasına sönmek üzere olan azıcık yaşamı yeniden canlandırmaya çabaladı. Gevşek kolları uyumla kaldırdı, böğürlerine çöktü, göğsünü ovdu. Hepsini birden yapamadığına üzüle üzüle boğulmalarda yapılması gereken şeyler hakkında bütün anımsadıklarını denedi. Olivia'nın gözleri kapalıydı. Edward parmağıyla göz kapaklarını kaldırdı. Göz kapakları cansız bir bakışın üstüne düştü yeniden. Ama yürek vuruyordu. Boşu boşuna konyak eter aradı. Su ısıtmış bedenin üst yanını yüzünü yıkamıştı. Sonra bu kımıltısız bedeni sedirin üzerine yatırdı. Üstüne battaniyeler örttü. Bir hekim çağırmak isterdi ama uzaklaşmayı göze alamıyordu. Her sabah bir hizmetçi ortalığı toplamaya gelirdi ama 9'dan önce gelmezdi. Ültüsünü duyar duymaz mahalleden herhangi birini hekim çağırmaya yolladı. Ama bir soruşturmaya uğramak korkusuyla hemen sonra geri çağırdı. Olivia bu arada yavaş yavaş yaşama dönüyordu. Edward sedire başucuna oturdu. Bu kapalı yüzü seyrediyor, gizlemini anlamaya çalışıyordu. Neden? İnsan akşam sarhoşlukla düşüncesizce davranabilir ama kuşluk vaktinin kararları erdemle yüklü gelir. Olivia'nın kendisine en sonunda açılabileceği dakikayı bekleyerek herhangi bir anlam çıkarmaktan vazgeçiyordu. Bundan böyle ayrılmayacaktı ondan. Bir elini avucuna almıştı. Sorusunu, düşüncesini, bütün yaşamını bu dokunuşta topluyordu. En sonunda Olivia'nın elinin bu dokunuşa zayıf zayıf karşılık verdiğini duyar gibi oldu. O zaman eğildi, uçsuz bucaksız ve anlaşılmaz bir acıyla kırışan bu anla dudaklarını bastırdı. Kapı çalındı. Edward açmak için kalktı. Bernard'la Lucien Berkay'dı gelen. Edward onları dış odada tutup durumu bildirdi. Sonra Bernard'ı bir kenara çekerek Olivia'nın baş dönmeleri, bunalımları olduğunu bilip bilmediğini sordu. Bernard birdenbire dünkü konuşmalarını, özellikle de Olivia'nın kimi sözlerini, o zaman pek dinlemediği ama şimdi açık açık yeniden işittiği bazı sözlerini anımsadı. ''Ona intihardan söz ediyordum.'' dedi Edward'a. ''İnsanın sırf yaşam fazlalığıyla Dimitri Karamazov'un dediği gibi coşkunlukla kendini öldürebilmesini anlayıp anlamadığını soruyordum ona. Tümüyle düşünceme dalmıştım, yalnız kendi sözlerime dikkat ettim o zaman. Ama şimdi ne söylediğini anımsıyorum.'' ''Peki ne söyledi?'' diye üsteledi Edward. Çünkü Bernard duruyordu, daha fazlasını söylemek istemiyor gibiydi. ''İnsanın kendini öldürmesini anladığını... Ama bir kez tadıldıktan sonra ister istemez aşağısına inilecek bir sevinç doruğuna eriştikten sonra öldürmesini anladığını. Her ikisi de fazla bir şey eklemeden birbirlerine baktılar. Anlıyorlardı. Edward gözlerini başka yana çevirdi sonunda. Bernard da konuştuğu için kendi kendine kızdı. Berkay'a yaklaştılar. Berkay, dövüşmekten kaçınmak için kendini öldürmek istediğini sanabilirler. İşin can sıkıcı yanı bu, dedi. Hiçbir şey olmamış gibi yapın, dedi. Gidip Dürmer'i bulun. Sizi tanıklarıyla bağlantıya geçirmesini isteyin. Bu saçma iş kendiliğinden çözümlenmeyecek olursa onlarla anlaşırsınız. Dürmer pek istekli görünmüyordu. Hiçbir şey söylemeyiz ona. Geri çekilmenin bütün utancını ona bırakırız, dedi Lucien. Çünkü kaçacaktır, hiç kuşkum yok. Bernard Olivia'yı görüp göremeyeceğini sordu. Ama Edward dinlenmesini istiyordu. Bernard'la Lucien'in çıkacakları sırada küçük George geldi. Pasava'nın evinden geliyordu ama kardeşinin öteberilerine el koyamamıştı. Pont çıktı, bize de bir emir bırakmadı, yanıtını vermişlerdi. Sonra uşak kapıyı suratına kapatmıştı. Edward'ın sesinde öbür ikisinin de görünüşündeki ciddilik George'u kaygılandırdı. Yolunda gitmeyen bir şeyler sezdi, sordu. Edward her şeyi anlatmak zorunda kaldı. Ama annene babana bir şey söyleme. George bir giz öğrendiği için mest olmuştu. Susmasını biliriz, dedi. Sonra o sabah boş olduğu için de Dürmer'in evine Bernard ve Lucien'le gitme önerisinde bulundu. Üç konuk ayrıldıktan sonra Edward hizmetçi kadını çağırdı. Odasının yanında bir konuk odası vardı. Olivia'yı yerleştirebilmek için bu odayı hazırlamasını istedi. Sonra sessizce atölyeye döndü. Olivia yatıyordu. Edward gene yanına oturdu. Bir kitap almıştı eline. Ama hemen sonra daha açmadan attı. Dostunun uyuşunu seyretti. 10. Ruha gelen şeylerin hiçbiri basit değildir. Ruh da hiçbir nesneye basit olarak sunmaz kendini. Pascal. Ertesi gün Edward Bernard'a, ''Seni gördüğüne sevinecek sanırım.'' dedi. ''Bu sabah dün gelip gelmediğinizi sordu. Sesinizi işitmiş olacak. Oysa ben kendinde değil sanıyordum. Gözleri kapalı duruyor ama uyumuyor. Hiçbir şey söylemiyor. İkide bir acısını belli edercesine elini alnına götürüyor. Bir şey söyledim mi alnı kırışıyor hemen ama uzaklaştım mı çağırıyor gene yanına oturtuyor. Hayır, atölyede değil, benim odanın yanındaki odaya yerleştirdim. Böylece onu rahatsız etmeden kabul edebiliyorum konuklarımı. Girdiler. Bernard çok yumuşak bir sesle, "Durumunu sormaya gelmiştim," dedi. Dostunun sesini işitince Olivia'nın hatları canlandı, gülümsedi neredeyse. "Bekliyordum seni." "Seni yorarsam giderim. Kal." Ama bu sözcüğü söylerken Olivia parmağını dudaklarının üzerine koyuyordu. Bir şey söylenmesin istiyordu. 3 gün sonra sözlü sınavlara girecek olan Bernard, sınav derslerinin acılığının bir iksir gibi toplandığı şu ders kitaplarından birini yanına almadan dolaşmıyordu artık. Dostunun başucuna yerleşti, okumaya daldı. Olivia yüzü duvara dönük uyur gibiydi. Edward odasına çekilmişti. Bazı aradaki açık kapıdan göründüğü oluyordu. Her 2 saatte bir Olivia'ya bir bardak süt içiriyordu. Ama bu sabah başlamıştı ancak. Dün bütün gün hastanın midesi hiçbir şey kabul etmemişti. Uzun bir zaman geçti. Bernard gitmek üzere kalktı. Olivia döndü, elini uzattı ona. Sonra gülümsemeye çalışarak, "Yarın gene gelecek misin?" diye sordu. Tam çıkarken geri çağırdı onu. Sesinin işitilmesinden korkuyormuş gibi eğilmesini işaret etti. Sonra alçacık bir sesle, "Ne dersin, aptallık mı ettim sence?" Sonra Bernard'ın bir itirazını önlemek istercesine parmağını dudaklarına götürdü gene. "Hayır hayır, daha sonra açıklayacağım sizlere." Ertesi gün Edward Londra'dan bir mektup aldı. Bernard gelince mektubu ona uzattı. "Sevgili dostum, saçma bir yıkımı önlemeye çalışmak ereğiyle çok acele yazıyorum. Eminim yardım edersiniz bana. Yeter ki bu mektup zamanında varsın elinize. Felix sizi görmek üzere Paris'e gitti. Benim vermeye yanaşmadığım bilgileri sizden koparacağını, düelloya çağırmak istediği kimsenin adını sizden öğreneceğini sanıyor. Elimden geleni yaptım onu tutmak için ama kararı hiç sarsılmıyor. Bütün söylediklerim bu kararı perçinlemekten başka bir şeye yaramıyor. Belki yalnız siz başarabileceksiniz onu caydırmayı. Size güveni vardır, umarım sizi dinler. Düşünün bir kez, hiçbir zaman ne bir tabanca ne bir meç almış eline. Benim uğrumda yaşamını tehlikeye atabileceğini düşünmek katlanılır şey değil. Ama söylemeyi pek göze alamıyorum ya, her şeyden önce kendini gülünç etmesinden korkuyorum. Dönüşümden beri Felix sonsuz bir özen, sonsuz bir nezaket, sonsuz bir incelik gösteriyor bana. Ama ben duyduğumdan daha fazla bir aşk duyar gibi görünemiyorum. Acı çekiyor bu yüzden. Onu bu tutarsız bulacağınız ama her gün düşündüğü, ben döneli beri bir saplantı durumuna getirdiği davranışa iten de benim saygımı kazanmak, beni zorla hayran bırakmak isteğidir sanıyorum. Beni bağışladı kuşkusuz ama ötekinin ölümüne kızıyor. Kendisini sanki beni karşılarmış gibi sevgiyle karşılamanızı rica ederim. Beni bundan daha çok duygulandıracak bir başka sevgi kanıtı gösteremezsiniz. Bağlılığınızdan, İsviçre'de geçirdiğimiz günler boyunca beni gark ettiğiniz özenden dolayı bütün minnetimi belirtmek için daha önce yazmamamı bağışlayın. O günlerin anısı beni gayrete getiriyor ve yaşama katlanmama yardım ediyor. Her zaman kaygılı, her zaman güvenli dostunuz Laura." Bernard mektubu geri verirken, "Ne yapmayı düşünüyorsunuz?" diye sordu. "Ne yapayım istiyorsunuz?" dedi Edward. Biraz kızmıştı. Ama Bernard'ın sorusuna değil, aynı soruyu daha önce kendi kendine de sorduğu için kızmıştı. "Gelirse elimden geldiğince iyi karşılayacağım. Bana akıl dalaşırsa elimden geldiğince akıl vereceğim. Yapacağı en iyi şeyin sakin olmak olduğuna inandırmaya çalışacağım onu. Bu yüzden Duvier gibi insanlar öne geçmeye çalışmakla hiç iyi etmiyorlar. Kendisini tanısanız siz de böyle düşünürdünüz, inanın bana. Laura ise başroller için doğmuştu. Her birimiz kendi boyumuza göre bir dram yükleniriz. Her birimiz kendi tragedya payımızı alırız. Ne gelir elden? Laura'nın dramı ikincil bir oyuncuyla evlenmiş olmak. Buna karşı yapılacak hiçbir şey yok. Duvier'in dramı da ne yaparsa yapsın kendisinden üstün kalacak biriyle evlenmiş olmak," dedi Bernard. "Ne yaparsa yapsın," diye yineledi Edward. "Ve Laura ne yaparsa yapsın. İşin güzel yanı, kusurundan dolayı üzülerek, pişmanlık duyarak Laura'nın onun önünde kendini alçaltmak istemesiydi. Ama o kendisinden daha aşağılara eğiliyordu hemen. Her ikisinin de yaptıkları adamı küçültmekten, Laura'yı büyütmekten başka hiçbir şeye yaramıyordu." "Çok acıyorum ona," dedi Bernard. "Ama bu eğilmede onun da büyüyebileceğini neden kabul etmiyorsunuz?" Edward karşı konulmaz bir tavırla, "İçlilikten yoksun da ondan," dedi. "Ne demek istiyorsunuz?" "Duyduğu şeyde kendini unutmuyor. Böylece de hiçbir zaman büyük bir şey duymuyor. Fazla zorlamayın beni. Elbette bir takım düşüncelerim var. Ama bu düşünceler ölçüye gelmez. Ben de fazla ölçmeye çalışmıyorum. Paul Ambroise rakama vurulamayacak hiçbir şeyi hesaba katmaya yanaşamadığını söylemek alışkanlığındadır. Burada hesaba katmak deyimi üzerinde oynuyor sanırım. Çünkü dedikleri gibi bu hesaba göre insan Tanrı'yı atlamak zorundadır. İstediği, arzuladığı budur. Bakın, içlilik dediğim şeyin Tanrı'ya yenilmeye razı olan insanın durumu olduğunu sanıyorum. Bu da coşkunluk sözcüğünün belirttiği şeyin ta kendisi değil midir? Belki de esin sözcüğünün. Evet, söylemek istediğim bu işte. Duvier esine erişemeyecek bir varlık. Paul Ambroise'ın esini sanata en zararlı şeylerden biri saymakla haklı olduğunu kabul ederim. İnsanın ancak içliliğini dizginlemekle sanatçı olabildiğine de inanırım. Ama dizginlemek için ilkin duymuş olmak gerekir. Bu tanrısal yoklama durumunu fizyolojik bakımdan da neye yarar diye sözünü kesti Edward. Böyle düşünceler doğru oldukları için ancak budalaların rahatını kaçırırlar. Maddesel bir karşılığı olmayan hiçbir gizemsel devinim yoktur. Peki sonra? Ruh tanıklık etmek için maddeden geçemez. Tanrı'nın insan olma gizlemi buradan gelir. Buna karşılık madde pekala ruhsuz da edebilir. Edward güldü. Bu konuda hiçbir şey bilmiyoruz, dedi. Bernard onun böyle konuştuğunu işittiği için pek eğlenmişti. Edward pek açılmazdı genellikle. Bugün gösterdiği taşkınlık Olivier'in varlığından geliyordu. Bernard bunu anladı. Şimdiden onunla konuşmak istediği gibi konuşuyor benimle, diye düşündü. Olivier'i sekreter alması gerekir. Olivier iyileşir iyileşmez ben çekileceğim. Başka yanlarda benim yerim. Hiçbir keder duymadan düşünüyordu bunu. Bundan böyle hep Sara vardı aklında. Dün gece gene görmüştü onu. Bu gece de görmeye hazırlanıyordu. Duvier'den iyice uzaklaştık, dedi kendisi de gülerek. Ben senden söz edecek misiniz ona? Hayır elbette. Neye yarar? Kuşkularını kime yönelteceğini bilememenin Duvier için zehirleyici bir şey olduğunu düşünmüyor musunuz? Belki de haklısınız. Ama bunu Laura'ya söylemek gerekir. Ben konuşursam ona ihanet etmiş olurum. Hem nerede bulunduğunu bile bilmiyorum. Vincent'ın mı? Pasavan bilir kuşkusuz. Bir zil sesi konuşmalarını yarıda bıraktı. Madame Molinier oğlunun durumunu sormaya geliyordu. Edouard atölyeye onun yanına gitti. Edouard'ın günlüğü. Pauline geldi. Ona durumu nasıl bildireceğimi bilemiyorum.